Sevgili izleyicilerimiz, ben Metin Özkaya. Sizlere daha önce de söz verdiğimiz üzere sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Sözümüzü tutalım.
Bugünkü sorumuz, Tevrat'ta insan kurbanı yasak iken İsa Mesih'in kurban edilmesi çelişki değil mi?
Bu soru için çok teşekkür ederim. Hristiyan inancında İsa Mesih'in kurban edilmesi, Yahudilikteki insan kurbanı yasağına ters düşmez. Aksine Hristiyan ilahiyatında İsa'nın kurban edilişi, Tanrı'nın insanlığı kurtarmak için gönderdiği en büyük fedakarlık olarak görülür. İsa'nın çarmıhta kurban edilmesi, hayvan kurbanlarının yerini alarak günahların bağışlanmasını sağlamak amacıyla yapılmış bir kurtuluş eylemidir. Bu Yahudi kurban sisteminin yerine geçer ve Hristiyanlığa göre eski ahitteki kurban sisteminin nihai tamamlanmasıdır. Tevrat'taki insan kurbanı yasağına bakarsak, Tanrı açıkça insan kurban edilmesini yasaklamıştır. Tanrı İsraillere putperest milletlerin yaptığı gibi çocuklarını ya da insanları kurban etmelerini özellikle Leviler 18:21'de yasaklamıştır. Orada şöyle yazılıdır. Çocuklarını Moloğa sunmamalısın. Tanrı'nın ismini kirletmemelisin. Ben Rabbinim. Özellikle yasanın tekrarı 12:31'de Tanrınız Rabbin önünde bu tür kötülükler yapmayın. Çünkü tanrıları için bütün iğrenç işleri yaptılar. Oğullarını ve kızlarını tanrıları için ateşte yakarak kurban ettiler diye yazılmıştır. Bu ayetler insan kurbanının Tanrı tarafından yasaklandığını ve hoş görülmediğini açıkça belirtir. Yahudilikte bu yasağa dayanarak sadece hayvan kurbanlarının geçerli olduğu bir kurban sistemi bulunmaktadır. İsa Mesih'in kurban edilişine gelirsek eğer, Hristiyan ilahiyatında İsa Mesih'in kurban edilmesi bir insan kurbanı değil, Tanrı'nın kendi oğlunu, insanlığın günahlarının bedelini ödemek için sunması olarak görülür. Bu inancımızın içinde bir insanın zorla kurban edilmesinden farklıdır. İsa Tanrı'nın oğlu olarak gönüllü bir şekilde çarmıha gitmiştir. Yuhanna 10:17-18'de, Baba beni sever çünkü ben canımı tekrar almak üzere veririm. Kimse benden canımı alamaz. Ben onu kendiliğimden veriyorum. Onu verme yetkim olduğu gibi tekrar geri alma yetkim de var. Bu buyruğu babamdan aldım demiştir İsa Mesih. Bu ayet İsa'nın çarmıhta ölmesinin zorla değil gönüllü olarak yapıldığını ve Tanrı'nın kurtuluş tasarısının bir parçası olduğunu bize gösterir. Hristiyan inancına göre bu eylem eski ahitteki kurban sisteminin bir devamı ve nihai tamamlanışıdır. Eski ahitteki kurban sisteminin tamamlanışı özellikle günahların affı için hayvan kurbanlarının sunuluşudur. Ancak bu kurbanlar geçici bir çözüm sunuyordu. Hristiyanlar İsa Mesih'in bu kurban sistemini tamamlayan nihai kurban olduğunu bilirler. İbraniler 10:1-4'te özellikle şöyle yazılıdır. Kutsal yasada gelecek iyi şeylerin aslı yoktur, sadece gölgesi vardır. Bu nedenle yasa her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez. Eğer erdirebilseydi kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra artık günahlılık duygusu kalmazdı. Ancak o kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor. Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları oltadan kaldıramaz. İbraniler 10:10'da ise Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık diye yazılmıştır. İbraniler mektubunda açıkça belirttiği gibi hayvan kurbanlarının sadece geçici bir çözüm olduğu ancak İsa'nın bir defa ve sonsuza kadar kurban edilmesinin günahları tamamen ortadan kaldırdığı öğretilir. İbrahim'in İshak'ı kurban etmesi bir işaret olmuştur. Eski ahitte Tanrı'nın İbrahim'den oğlun İshak'ı kurban etmeni istiyorum demesi önemli bir olaydır. Tanrı İbrahim'in imanını sınamak için oğlunu kurban etmesini istemiştir. Ancak son anda bir melek tarafından İbrahim durdurulmuş ve İshak yerine bir koç kurban edilmiştir. Bunu özellikle Yaratılış 22. bölümde görürüz. Hristiyan ilahiyatında bu olay İsa'nın ileride gelecek olan kurbanlığının bir işareti olmuştur. Tanrı İshak'ı kurtarmış ve yerine bir koç sağlamıştır. Bu da Tanrı'nın kendi oğlunu kurban olarak sağlayacağını simgeler. Yaratılış 22:13'te İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü diye yazılmıştır. Gidip koçu getirdi, oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. İsa'nın kurbanlığına bakalım. İsa Hristiyan ilahiyatında günahların bedelini ödemek için en nihai ve son kurban olarak görülür. Hristiyanlar İsa'nın bu eylemiyle Tanrı'nın adaletinin yerine geldiğine ve günahların tamamen affedildiğine inanırlar. Yuhanna 1:29'da Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi diye yazılmıştır. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Bu ayet İsa'nın Tanrı tarafından sunulan bir kurban olduğunu açıkça belirtir. İbraniler 9:26'da ise öyle olsaydı dünyanın kuruluşundan beri Mesih'in tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi. Oysa Mesih kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır diye yazılmıştır. Sonuç olarak inancımızda İsa'nın kurban edilmesi insan kurbanı yasağına aykırı olarak görülmez, İsa'nın kurbanlığı insanlık için nihai ve gönüllü bir fedakarlık olarak kabul edilir. Bu eski ahitteki kurban sisteminin tamamlanışıdır ve Hristiyanlar İsa'nın bu fedakarlığının hayvan kurbanları sisteminin ötesinde insanlığın günahlarını tamamen ortadan kaldıran bir eylem olduğuna inanırlar. Özellikle Yuhanna 3. bölüm 16. ayetlerinde şöyle denmektedir. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama erişsin. Özellikle bu videoda ki konuştuğum konularla ilgili daha derin araştırma yapmak istersen açıklamalar kısmına bazı kaynak kitapların isimlerini ve bağlantılarını bırakıyorum. Onlara bakabilir ve onlar üzerinden benim bu konuştuğum şeyler hakkında daha derin bir araştırma bilgisine sahip olabilirsin.
Evet, Elçilerin İşleri 7. bölüm 43 ve Amos 5. bölüm 25-27 ayetleri arasında neden farklılık var? Metinler çelişiyor mu?
Çok güzel bir soru. Elçilerin İşleri 7:43 ve Amos 5:25-27'deki metinler arasındaki fark çelişki olarak görülmez. Bunun yerine her iki metnin farklı bağlamlarda sunulmasından kaynaklanan küçük farklılıklar olarak anlaşılabilir. İki metinde İsrail halkının Tanrı'ya sadakatsizliğini ve putperestliği eleştiren pasajlardır. Ancak Elçilerin İşleri'nde verilen versiyon Amos'tan alıntı yapılarak mesajın özü değiştirilmeden sunulmuştur. Elçilerin İşleri 7:43'e şimdi bakalım. Elçi İstefanos, Yahudi önderlerine hitaben konuşurken İsrailoğullarının çölde Tanrı'ya sadakatsizliklerini ve putperestliğini kınayan şu ifadeyi kullanıyor. Siz Molek'in çadırını ve ilahını Rafa'nın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız putlar da bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim. Amos'ta 5:25-27'de ise Peygamber Amos, İsrailoğullarının Tanrı'ya itaatsizliği ve putperestlik nedeniyle Tanrı'nın cezalandıracağını bildirirken şunları söylüyor. Ey İsrail halkı, çölde 40 yıl boyunca bana mı kurbanlar sunular sundunuz? Gerçekte kralınız Sakut'tu, putunuz Kayvan'ı, kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız. Bu yüzden sizi Şam'ın ötesine süreceğim. Rab böyle diyor, onun adı her şeye egemen Tanrı'dır diye yazılmıştır. Şimdi bu farklılıkları biraz açıklayalım. Dilsel farklılıklar var. Elçilerin İşlerinde yer alan alıntı Yunanca'dan yapılmışken Amos'un orijinal metni İbranice yazılmıştır. Bu nedenle İbranice ve Yunanca arasında bazı dilsel farklar ortaya çıkmış olabilir. Örneğin Refan Elçilerin İşlerinde ve Kiyun Amos'ta. Aynı putperest Tanrı'ya işaret ediyor olabilirler. Ancak farklı dillere veya yerel kullanımlara göre değişiklik göstermiştir. Bu tür farklılıklar metinlerin anlamını etkilememiştir. Babil ve Şam ifadeleri ise Amos'ta Tanrı İsrail'i Şam'ın ötesine süreceğini söylerken Elçilerin İşlerinde Babil'in ötesine süreceğini ifade eder. Bu fark iki bölge arasındaki coğrafi ilişkiyle bağlantılıdır. Amos'un zamanında Asur İmparatorluğu güçlüydü ve sürgün Şam'a yapılacak şekilde ifade edildi. Ancak Babil, daha sonra İsrail'in sürüldüğü bölge olduğu için elçilerin işlerinde bu sürgün daha belirgin bir şekilde Babil'e atıfta bulunuldu. Ama mesaj aynıdır. Her iki metnin de ana mesajı aynıdır. İsrail halkı Tanrı'ya sadakatsizlik etmiş, putlara tapmış ve bu yüzden Tanrı tarafından cezalandırılmıştır. Elçi İstefanos, Amos'un peygamberliğini referans alarak Yahudi önderlerine Tanrı'ya sadakatsizliğin tarih boyunca süre gelen bir problem olduğunu hatırlatmaktadır. Amos'un eleştirisi İsrailoğullarının çöldeki sadakatsizliğiyle ilgilidir. İstefanos ise aynı temayı Yahudi önderlerini uyarmak için kullanmıştır. Peki bunlarda çelişki var mı? Bu metinler arasındaki küçük farklılıklar çelişki olarak kabul edilemez. Aksine elçilerin işlerindeki alıntı Amos'un mesajını öz olarak korumaktadır. Kültürel ve dilsel farklar göz önüne alındığında elçilerin işlerindeki versiyonun Amos'un mesajını yeniden yorumlayarak sunması oldukça doğaldır. Farklılıklara rağmen her iki metnin ana teması aynıdır. İsrail'in putperestliği ve Tanrı'nın buna olan tepkisi. Sonuç olarak, elçilerin işleri 7:43 ile Amos 5:27-27 arasında gözlemlenen farklar, metnin anlamını veya mesajını değiştirmiyor. Bunlar dilsel ve coğrafi uyarlamalar olarak anlaşılmalıdır. Ana mesaj aynı kalmakta, Tanrı'ya olan sadakatsizlik ve putperestlik nedeniyle halkın cezalandırılacağı vurgulanmaktadır. Hristiyan ilahiyatçılar bu tür küçük farklılıkların kutsal metinlerin genel bütünlüğünü veya teolojik mesajını etkilemediğini söylerler. Ve biz de bunun bu ana mesajı etkilemediğini söylüyoruz. Bu konuda daha derin bir araştırma yapmak istersen sana kaynakça listesini videonun açıklama bölümüne bırakıyorum.